Ayrım 15, Sarıkamış dramı, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 140, 6 Aralık 1914. Enver Paşa'nın sabırsızlıkla beklediği yanıtı Köprüköy'den başlayıp tüm Anadolu'yu aşarak İstanbul'a ulaşan telgraf telleri getirdi. Başkomutanlık vekaletine, Köprüköy'den 6-12-1914. 1. 3. Ordu'nun saldırı şekli hakkındaki yüce görüşleriniz uygun bulunmuştur. 2. 11. Kolordu Erzurum Kalesi'nden alınacak 12 santimlik ağır topçu taburu ve yine kaleden alınacak mantelli top bataryaları ile desteklenecektir. Bu kolorduya öteki kolordulardan bir tümen veya kaledeki jandarma taburlarının bir bölümü destek olarak verilecektir. Bu kolordu için çeşitli ihtimallere göre savunma mevzileri hazırlanmaktadır. 3. Kuşatmayı yapacak kolorduların sahra bataryalarını yanlarında bırakmayı düşünüyorum. Çünkü yalnız dağ toplarıyla bu tümenler zayıf kalacaklardır. Zaten cephane eksikliğinden ötürü 9. ve 11. kolordulardan 3 sahra bataryası Erzurum'a gönderilmektedir. 9. kolordu ile 10. kolordunun buraya gelecek bölümleri Koşa Oltu yönünde, 10. kolordunun Erzurum'a gelecek öteki bölümleri Erzurum Oltu yönünde yürüyecek ve Rus topraklarına girdikten sonra Yeniköy Sarıkamış çizgisine doğru dönülecektir. Düşman 11. kolorduya saldırırsa kuşatmayla görevli bu kolorduların daha önce güneye doğru yönelmeleri gerekecektir. Bu kolordular yüksek dağlardan ve zor araziden geçeceklerdir. Hareketleri yavaş olacak ve düşman müfrezeleri tarafından ileri hareketleri kolaylıkla gecikmeye uğratılacaktır. Bu nedenle bu kolorduların birlikte etki yapacak şekilde hareket etmeleri güç olacaktır. Bu da çaresizdir. 4. İt'teki düşman küçük bir müfreze olduğundan kendisinin yok edilmesine meydan vermeden her zaman kolay kolay geri çekilebilecektir. 5. Ardahan yönünde ilerleyen çetelerden ve sınır taburlarından da yararlanılacaktır. 6. Saldırı ve kuşatma hareketlerinin yapılması zamanına gelince, bu konuda 10. Kolordu birliklerinin ve ihtiyacı yetecek miktarda kışlık giyeceklerin gelmesini beklemekteyiz. Çünkü askerin bir bölümü gerçekten pek acınacak durumdadır ve hasta olmaktadır. Her yanımız karla kaplıdır. 7. Çetelerin Batum yakınlarına dek ilerlemeleri, Batum'u savunanların çok zayıf olduğunu gösteriyor. Bundan dolayı Hopa'ya çıkarılması daha önce planlanan tümen Batum'u ele geçirebilir. Batum'un ele geçirilmesi ordunun ileri hareketlerini kolaylaştıracaktır. Bu husus gerçekleşmezse bu tümen Artvin-Ardanuç-Ardahan yolunun güneyinden ordunun kuzey kanadına getirilebilir ve getirilmelidir. 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet. Hasan İzzet Paşa'nın telgrafı çok ustaca hazırladığı görülüyordu. Saldırı planını uygun karşıladığını bildirerek Enver Paşa'nın gönlünü hoş tutarken satırların arasına serpiştirdiği sakıncalara da dikkati çekmeye çalışıyordu. Cephane azlığından bazı topların Erzurum'a geri gönderildiğini bildiriyor, cephane eksiklikleri giderilmeden saldırı yapılamayacağını vurgulamak istiyordu. Cephanenin İstanbul'dan Erzurum'a gelmesi ise aylar alacak bir işti. Sonra ağır topçu taburu ile sahra top bataryalarının saldırı ve kuşatmada kullanılmasının zorunlu olduğunu söylüyordu. Bu topların karlı dağlardan geçirilmesinin çok zor olduğu belliydi. Ancak ilkbaharda karlar eridikten sonra toplar yürütülebilirdi. Hasan İzzet Paşa dolaylı olarak saldırının zamanını belirtmiş oluyordu. İlkbahar. Saldırının ön koşulu saydığı şeyler de zamanlama ile ilgiliydi. Birincisi 10. kolordunun tümüyle gelmesini istiyordu. Savaş başladığında Samsun çevresinde konaklayan bu kolordu Kasım başlarında yola çıkmış, şimdi Erzincan yakınlarına ulaşmış bulunuyordu. 15 güne dek cepheye varması bekleniyordu. İkinci koşul 90 kışlık giyeceklerin tamamlanmasıydı. Askerin bir bölümü gerçekten pek acınacak durumdadır ve hasta olmaktadır diyordu. Yarı çıplak savaşçılarla dondurucu soğukta saldırı düşünülemezdi. Kışlık giysilerin tamamlanmasının aylar alacağını Enver Paşa da biliyordu kuşkusuz. her yanımız karla kaplıdır diyerek karlı dağlarda saldırı ve kuşatma hareketi yapılmasının sakıncalarını vurgulamak istiyordu. Bu sakıncanın ortadan kalkması karların erimesine bağlıydı. Yani saldırı ilkbaharda yapılmalıydı. Bir süre sonra cepheden bir telgraf daha geldi. Albay Hafız Hakkı özel şifreyle ve doğrudan Enver Paşa'ya sunulmak üzere gönderdiği telgrafta şöyle diyordu. Dağlar üzerindeki yolları keşfettirdim. Bu mevsimde bu yollardan hareketin mümkün olduğuna inandım. Buradaki kol ordu ve ordu komutanları yeterli ölçüde inançlı ve kararlı olmadıklarından böyle bir saldırıya içtenlikle taraftar olmuyorlar. Bu saldırının uygulanması rütbem düzeltilerek bana verilirse ben bu işi yaparım. Enver Paşa rahatlamıştı. Alban genel kurmayına mahcup olmayacaktı. Saldırıyı yapacak bir gönüllü bulmuştu. Bu gönüllü ise bir tek koşul öde sürüyor ve rütbesinin düzeltilmesini istiyordu. Açıkçası Hasan İzzet Paşa'yı görevden al yerine beni geçir diyordu. Albay rütbesiyle ordu komutanlığı yapılamayacağına göre rütbesi de düzeltilmeli ve paşalığa yani generalliğe yükseltilmeliydi. Hafız Hakkı bundan tam 8 gün önce yarbaylıktan albaylığa yükselmiş bir tümen komutanlığına atanabileceği rütbeye yeni sahip olmuştu. Şimdi tümenleri kol orduları atlıyor, bir orduya komutan olmak istiyordu. Albay Hafız Hakkı normal bir devlet ve ordu düzeni içinde son derece yadırganacak olan bu aşırı isteklerini ileri sürerken hiç kuşkusuz kendini haklı buluyordu. Çünkü orduda ve öteki devlet kuruluşlarında hizmet süresi, yetenek, deneyim, başarılı bir geçmiş gibi ölçüler bir kıyıya itilmişti yükselmek için. İttihat ve Terakki Cemiyeti iktidara el koymuş, üyeleri kamu kesiminin her alanında boy göstermeye başlamıştı. Ordu da politikanın içine itilmiş, cemiyet üyesi küçük rütbeli subaylar kendilerinden yüksek rütbeli komutanlara emir verir olmuşlardı. Bazıları parsayı toplarken Hafız Hakkı elbette boş durmayacaktı. Hem 8 gün arayla yükselme rekoru kırmak isterken böyle bir şeyi ilk isteyen kendisi değildi ki. Enver Paşa da 18 gün içinde yarbaylıktan generalliğe yükselmiş, bununla da kalmayarak en yüksek askeri makama, harbiye nazırlığına oturmuştu. Ondan neyi eksikti? Aynı yıl kurmay subay çıkmışlardı ama kendisi sınıf birincisiydi, Enver Paşa ise sınıf ikincisi olabilmişti. Kendisi de padişahın damadıydı. Padişahın sınıf ikincisi bir damadı kısa zamanda iki rütbe atlayarak silahlı kuvvetlerin başına geçerken sınıf birincisi öteki damadı niye paşa ve ordu komutanı olamayacaktı? Enver Paşa'yı bir düşüncedir almıştı. Hasan İzzet Paşa cephane ve kışlık giyecek yokluğundan, topların yürütülme zorluklarından, her yanın karla kaplı olduğundan dem vurarak saldırıya istekli olmadığını saklamamıştı. Böyle inançsız bir komutanla bu iş yürümezdi ama Hafız Hakkı'yı da ordu komutanı yapmaya gönlü razı değildi. Onu fazla yükseltip kendine rakip yaratmaya, hele Kafkasya Fatihi ününü ona kaptırmaya hiç niyeti yoktu. Hafız Hakkı'yı rütbesini yükseltmeden kol ordu komutanı yapmaya karar verdi. İttihatçı Doktor Bahattin Şakir'in saldırıya isteksiz olduğu için görevden alınmasını istediği 10. Kol Ordu Komutanı Ziya Paşa'yı hemen emekliye ayırdı ve yerine Hafız Hakkı'yı atadı. Enver Paşa öğleye doğru General Liman von Sanders'i ziyaret etti. Kısa bir hal hatır sormadan sonra niyetini açıkladı. 3. Ordu'ya katılmak üzere bu akşam gemiyle Trabzon'a hareket ediyorum. İsmail Hakkı Paşa Harbiye Nazırlığı'na vekalet edecek. Talat Paşa da öteki konularda bana vekalet edecektir. Ardından Doğu Anadolu'yu ve Kafkasya'yı içeren bir haritayı eline alarak açıklamada bulundu. 11. Kol Ordu'yla Rusları cephede tutacağım, oyalayacağım. Bu sırada 9. ve 10. Kol Ordular yürüyecekler. Rusların gerilerine Sarıkamış'a varacaklar. Rusları kuşatıp yok ettikten sonra 3. Ordu Kars'ı alacak. Demek Alman Genelkurmayı'nın ısrarla üzerinde durduğu saldırı gerçekleşiyordu. Türk saldırısından bunalacak Ruslar Polonya cephesinde Almanlarla savaşan bazı birliklerini Kafkasya cephesine kaydıracaktı. Böylece Polonya cephesindeki Alman ordusu biraz rahata kavuşacak, hatta bazı birliklerini kesin sonucun alınacağı Fransa cephesine kaydırabilecekti. General Liman von Sanders için için sevinmişti fakat sevincini belli etmedi pek. Yalnızca kafasını kurcalayan bir iki soruna, o da sırf Enver Paşa'ya karşılık vermiş olmak için kısaca değindi. Hareket alanındaki yollar dardır, çoğu tepeler üstündeki yollar ise patikalar biçimindedir. Şimdi bu izler de karla kaplıdır. Eldeki araçlarla buralardan yiyecek ve cephane ulaşımının nasıl yapılacağını iyice planlamak gerekir. Bütün söylediklerinize hesaba kattım, yolları keşfettirdim. Enver Paşa biraz durakladıktan sonra ekledi. Afganistan üzerinden Hindistan'a yürümeyi düşünüyorum. Liman von Sanders yine sevincini belli etmedi. Alman Genelkurmayı'nın önerdiği bir saldırı daha gerçekleşecekti. ''Üçüncü Ordu Komutanlığı'nı kabul eder misiniz?'' Enver Paşa'nın bu beklenmedik teklifi Liman von Sanders'te bir şok etkisi yaptı. Ordu komutanı olarak kazanılacak zaferden büyük pay sahibi olmayı kim istemezdi? Böyle bir zafer Alman Genelkurmayı'nı ne kadar sevindirir, kendisine yükselme kapısını nasıl da açardı? Gel gelelim kış ortasında Kafkasya'ya yapılacak saldırının felaketle sonuçlanması olasılığı çok büyüktü. Liman von Sanders Doğu Anadolu'nun kışı, arazi yapısı, ulaşım olanaklarının kısırlığı ve 3. Ordu'nun noksanları hakkında çok şeyler biliyordu. Göz göre göre kendisini tehlikeye atamazdı. Kısaca, tanıdığım ve yetiştirdiğim birliklerle savaşmayı arzu ederim. 3. Ordu'yu hiç tanımıyorum dedi. Enver Paşa'dan ısrar etmesini önlemek için konuyu başka yöne çekmeye çalıştı. İngilizlerin Çanakkale Boğazı önündeki faaliyetleri artmıştı. İngilizler boğazları aşarak Rusya'ya yardım etmek için her an Çanakkale Boğazı'na saldırabilirler, karaya asker çıkarabilirlerdi. Kuşkusuz İngilizler bu saldırıyı Ruslarla ortak yapacaklardı. Rusların İstanbul Boğazı'na saldırması ve Trakya kıyılarına asker çıkartması İstanbul'u iki ateş arasında bırakacaktı. Kafkasya'yı alacağız derken İstanbul'u yitirmek tehlikesi vardı. En iyisi kendisi İstanbul'da kalmalı ve 1. Ordu Komutanı olarak Boğazları savunmalıydı. 7 Aralık 1914 Hükümetin desteğiyle İstanbul'da çıkan Donanma Dergisi'nin bugünkü sayısında ilginç bir yazı yer alıyordu. Köylü ile konuşma başlığı altında şöyle deniliyordu. Kara Moskov dayak yiyor, domuz sürüsü gibi ezilip duruyor. Kendini Allah'la bir tutacak kadar kendine güvenen İngiliz donanması kapandaki fare gibi sinmiş duruyor. İki kol üzerinden Kafkasya'ya doğru yürüyoruz. Öbür yandan bugün yarın kahpe İngiliz Süveyş önünde Allah'ın yardımıyla büyük dayak yiyecek. Zaten Şeyh Sünusi Hazretleri bütün yoluna baş koyanları toplamış Mısır üzerine geliyor. Afganistan emiri Habibullah Han Hazretleri Bismillah deyip Hindistan üzerine yürümeye başladı. Hey gidi ağalar! Bu satırlar hükümetlerin basın yoluyla yapabileceği yalan haber yayımları konusunda Türk basın tarihini yazacaklar için eşsiz bir örnek olacaktı. Alman Genelkurmayı Türk ordusunu Kafkasya yönünde kış saldırısına zorlarken Doğu Anadolu'nun ilkel ulaşım olanaklarını hiç hesaba katmıyordu. Oysa kendi savaş planını tümüyle ulaşım ağı üzerine kurmuş, özellikle demir yolları seferberliğin bel kemiğini oluşturmuştu. Genelkurmay Başkanı General Moltke, savunma mevzileri değil demir yolları yapacağız diyerek demir yolu ağını askeri gereklere göre kurdurmuştu. Seferberlik planları hazırlanırken bir kol ordu için 6010 vagon ve 140 lokomotif ayrılmıştı. Ayrıca bir bu kadar vagon ve lokomotifte kol ordunun yiyecek, cephane ve öteki ağırlıkları için görevlendirilmişti. Böylece Almanlar bir tek kol ordu için 12.020 vagon ve 280 lokomotiflik dev bir demir yolu varlığı ayırmış oluyorlardı. Bunların yanı sıra Almanya'da gelişmiş bir karayolu ağı vardı ve bir iki dağ dizisinin dışında ülke düz bir ova görünümündeydi. Savaş planında saldırı yönleri olarak belirlenen Fransa, Belçika ve Polonya toprakları da geniş düzlüklerden oluşuyordu. Almanların hesabına göre 3. Ordunun emrinde 36.060 vagon ve 840 lokomotif bulunması gerekiyordu. Oysa Doğu Anadolu'da hiç demir yolu yoktu. Yine Almanların standartlarına göre kendisine 12.020 vagon ve 280 lokomotif ayrılması gereken 10. kolordu Samsun-Erzincan yolunu yürüyerek 32 günde aşabilmiş ve bugün Erzincan'a varabilmişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun mali yönden güçsüzlüğü kendi demir yollarını yapmasına engel olmuş, yabancılara el açmak zorunda kalmıştı. Bu yüzden demir yolları ülkenin çıkarlarına göre değil, birbirleriyle rekabette bulunan güçlü devletlerin ekonomik ve siyasal çıkarlarına göre ele alınabilmişti. Hangi bölgede demir yolu döşenmek isteniyordu? Bu bölgede Rus sınırlarına yakın ve Basra Körfezi dolaylarındaki İngiliz sömürü alanlarına komşu olmamalıydı. Almanların Hint Okyanusu'na inme eğilimi ve Fransızların öteki devletlere yeni sömürü alanları kaptırmama isteği göz önünde tutulmalı, denge bozulmamalıydı. İlk demiryolu imtiyazını İngilizler almış, 1856 yılında İzmir'den başlayıp Hindistan'a dek uzanacak hattın yapımına başlanmıştı. Hat 56 yılda Aydın Denizli üzerinden Eğridir Gölü kıyısına varabilmişti. Ege bölgesindeki yüksek kazanç İngilizlerin iştahını kabartmış, demiryolunun uzatılmasını bırakarak İzmir-Afyon ve İzmir-Bandırma demiryolunu yapıp işletmeye açmışlardı. İzmir Limanı kapitülasyonların devleştirdiği yabancı firmalara Ege bölgesinin ürünlerini Avrupa'ya kolayca aktarma olanağı sağlıyordu. Almanlar Berlin-Bağdat sloganı ile ortaya atılıp Orta Avrupa'yı Basra Körfezi'ne bağlamayı öngören imtiyazı almışlar ve hemen yapıma girişmişlerdi. İstanbul'dan başlayan demiryolu İzmit-Bilecik-Eskişehir üzerinden 1892 yılında Ankara'ya varmıştı. Demir yolunun buradan doğuya doğru uzanmasına ileride çıkabilecek bir savaşı hesaba katan Ruslar razı olmamışlardı. Bunun üzerine Almanlar demir yolunu Eskişehir'den güneye çevirmişler, Afyon üzerinden 1896 yılında Konya'ya varmışlardı. Bu kez Almanya'nın Basra Körfezi'ne ineceği kaygısına kapılan İngiltere yapımı durdurmuştu. Uzun pazarlıklardan sonra yeniden rayların döşenmesine başlanmış, Ulu Kışla'yı geçip Torosların eteğindeki Pozantı'ya ulaşılmıştı. Delinmesi uzun zamana bağlı Toros dağlarındaki tünellerin bitmesi beklenmemiş, Tarsus'tan sonra yeniden başlatılan demir yolu Adana'yı geçip Toprakkale'ye varmıştı. Suriye'deki demir yollarını ise Fransızlar yapıp işletmeye açmışlardı. Bu durumda İstanbul'dan başlayan demir yolunun doğudaki en uç noktası Ulu Kışlı oluyordu. Oradan Erzurum'a ise kara yoluyla bir ayda zor varılıyordu. 8 Aralık 1914 Yavuz yani Göben zırhlısıyla bugün Trabzon'a varan Enver Paşa, oradan General Liman von Sanders'e şu şifreli telgrafı çekti. Halil Bey Kuvve-i Seferiyesi'nin yani sefer için ayrılan kuvvetin arkasından Kazım Bey Kuvve-i Seferiyesi'ni yola çıkarınız. Kendisine gereken emri ben vereceğim. Liman von Sanders'in yanıtı şöyleydi. Diğer Kuvve-i Seferiye hemen yola çıkacak ise Kazım Bey'in tümenin komutanlığını şimdiden üzerine alması uygun olacaktır. Bu telgraflar Genelkurmay Harekat Şubesi Müdürü Yarbay Ali İhsan'ı yani Sabis'i çılgına çevirmişti. Kendisi bu tür harekatı planlayacak olan şubenin başında bulunuyordu. Ama olup bitenlerden, tasarlananlardan hiç haberi olmamıştı. Her şey Almanlarla Enver Paşa arasında kararlaştırılıyor oluyordu. Kağıt üstünde akla yakın gelen planlar harita üstünde düşünülünce çocuksu düşlere dönüşüveriyordu. Demir yolunun Anadolu'daki en uç noktası ile Musul arasındaki uzun çöl yolu yaya geçilecek, Musul'dan sonra dağlık Revandiz bölgesi de keçi yollarından askerlerin tek sıra uzun bir zincir gibi yürümesiyle aşılacaktı. Ondan sonra kuzeye dönülecek, Tebriz geçilecek, Dağıstan ve Azerbaycan'a varılacaktı. Yarbay Ali İhsan bu yolculuğun en az 4 ay süreceğini hesapladı. Eğer arada çarpışmalar da olursa yolculuğun ne kadar zamanda bitirileceği hiç kestirilemeyecekti. Dağıstan ve Azerbaycan'daki Türklerin ayaklandırılarak Rusların arkadan vurulması ne kadar zamanda olurdu, bu belli değildi. Oysa Enver Paşa 3. Ordu'yu hemen saldırıya geçirmek istiyordu. İki hareketin bir arada yapılması düşünülüyordu. Fakat zaman bakımından uyuşmaları olanak dışıydı. Halil Bey'in tümeninin Rusları arkadan vurması gelecek baharda saldırıya geçildiği takdirde söz konusu olabilecekti. Kazım Bey tümeninin yolculuğu ise tam bir serüven olacaktı. Tümen Fırat Irmağı'na vardıktan sonra Şahtur denilen sallarla yolculuğunu sürdürecekti. Şahturlar ırmağın akıntısına bağlı olarak tümen savaşçılarını Bağdat'a taşıyacak, ondan sonra Tahran'a, oradan da Afganistan'a yürünecekti. Bu yürüyüşler kaç gün sürer düşünen yoktu. Bu tümen İran topraklarına girdikten sonra ne yer ne içer, Afganistan'a dek karnını neyle doyururdu? Hele Tahran'ı bir tek tümenle ele geçirmeyi, tüm İran'ı işgal etmek sanmak büyük hataydı. Tümen tek başına İran'da kaybolur gider, kimselerin haberi olmazdı. İran dağları ve çölleriyle büyük bir ülkeydi. Tarih boyunca nice istilacı orduları yutup yok etmişti. 15. Ayrımın sonu. Sayfa 150.